Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan, parti tercihlerinizden, ideolojik bağlılıklarınızdan vazgeçerek sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Jore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın her sabah olduğu gibi Periskop üzerinden sizler, ben de sosyal medyadan yapayım, Twitter üzerinden, Çağrı Merkezi, oturalım konuşalım. Geleneği bozmayalım istedim bu sabah. Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra genelde bir sonraki gün, o gün içinde hani saati aslında 3 aşağı 5 yukarı denk geliyor ama rakamlar üzerinde çalışmadan burada çıkıp bir şey anlatmak televizyon ekranında pek çoğu aynı işi yapan soytarılara benzemek olacak. O yüzden bir parça daha üzerinde çalışıp biraz daha geniş perspektiften bakmaya çalışıyorum. Size de öyle anlatmaya çalışıyorum. Bugün de onu yapalım istedim ama sadece enflasyon konuşmayacağız, merak etmeyin. Yalanlar dünyasına enflasyon üzerinden bakacağız biraz. Yani söylemeye çalıştım aslında 3 aşağı 5 yukarı hepiniz biliyorsunuz ama bugün biraz onları sayısal verilerle de destekleyeceğiz. Korkmayın, rakamlara boğmayacağım burayı, öyle bir şey olmayacak. Ama aklınızda kalması gerektiği kadarıyla size anlatıp şu soruyu soracağım yayının sonunda. Peki böyle baktığınız zaman hani muhalefet temsilcilerinin çıkıp mikrofon başında bayağı da böyle gerine gerine söyledikleri halkın gerçek enflasyonu bu değil sözünün gerekçesini anladınız mı? Soru bu olacak yayının sonunda. En sondakini baştan söyleyelim ama onun içinde başka başka temel gelişmeleri de konu almak zorundayız. Çünkü eğer almazsak hayatımızın ne kadar yoksunlaştığını göremeyeceğiz. Bakın bu sabah sevgili Taylan Yıldız, internetçi çocuk var ya hani, İstanbul Belediye Meclisi'ndeki internetçi arkadaş, yani internetçi arkadaş diye aşağılamaya çalıştığı, halkı da daha önce bunlar Pontus artıkları falan diye aşağılamaya çalışan adamın, onun aşağılamaya çalıştığı Taylan, sabah sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Doğrusunu isterseniz ekonomi çalışırken bunlar gözden kaçıyor. Hem de epeyce kaçıyor. Sağ olsun onun sayesinde uyandım ben de mevzuya. Satya Nadella, Microsoft'un tepe yöneticisi, CEO'su, yani öyle deyince daha seksi oluyor çünkü. CEO'su sabah dün bir açıklama yapmış gece saatlerinde ve demiş ki Yunanistan'a veri merkezi kuruyoruz. Biliyorsunuz biz 1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren yeni internet yasasıyla birlikte özellikle sosyal medyada bu işleri yapan firmaların Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu tarihini başlattık. Yani artık onlar bir ay süre içinde Türkiye'deki yasal temsilcilerini belirleyip iktidara da duyurmak zorunda. Bu yapıyor bizim adımıza bu işi diye. Ve şimdi ilk gelen veriler, dün Medyascope'da buna ilişkin bir haber vardı. Mesela Facebook'un böyle bir merkez kurmaktan kaçınacağı yönünde ilk gelen haberler bu yönde. Doğrudur değildir ama en azından şu anda bu görünüyor gibi. Oysa Yunanistan'ın bunu söylemesi, yani Satya Nadella'nın ağzından bir veri merkezi kurmak üzere, üstelik düşünün Yunanistan Başbakanı ile yapılıyor bu görüşmeler. Bir veri merkezi kurmak üzere görüşmelere başladık sözü, bu işin pekala tam da Taylan'ın söylediği gibi güvenilir bir adalet sisteminin ötesinde aslında bu tür şirketlere, daha önce iktidarın da övünerek anlattığı gibi bir takım kolaylıklar sağlanmasıyla, yani güzellikle zaten yapılabileceğini gösteriyor. Oysa bizde mevzu her zaman olduğu gibi bunun tam aksinde yürütülüyor. Yani baskıyla, ceberrut bir bakışla, yapacaksın, edeceksin, onu böyle yap, bunu buraya getir falan filan diye bağırarak insanlara haliyle ters tepiyor zaten. Yani şunu düşünün. Dünyanın en çok güvendiği adam, hani teknoloji konusunda artık uyduları kendi roketleriyle taşıyan insanlar falan, bunlardan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapıyor. Görüşmeden sonra böyle kız istemeye gelmiş tipler gibi herkes iki diren bir çekirdek falan. Halbuki böyle bir görüşmeye gerek yok. Bu firmalarla yapılacak görüşmelerin böyle bir temel zemine oturması falan gerekmiyor. Bu insanlar teknoloji taşıyorlar dünyanın tamamına. Seversiniz, sevmezsiniz, istersiniz ya da istemezsiniz ama görülüyor ki istek var da isteğin nasıl karşılanacağı çok fazla düşünülmemiş. Tam da Taylan'ın söylediği gibi Microsoft'un Yunanistan'a bir veri merkezi açıyor olması aslında burnumuzun dibinde bu operasyonun çok daha rahat yapılabileceğini gösteriyor. Yani bize söylenen şey hep neydi? Buradaki firmalar yasal temsilci bulunduracak. Hatta ben de söyledim aynı şeyi. Evet, yapması lazım. Çünkü pek çok hakkı uygulamıyor. İyi de bak istediği zaman olabiliyormuş. Microsoft böyle bir şey yapabiliyor. Biz niye bununla ilgili çırpınıyoruz? Biz niye yaptırmamaya çalışıyoruz bunu? Bugün açıklayacağımız, konuşacağımız bu enflasyon verilerinin üzerinde hatta okullara yüz yüze eğitimde daha fazla sınıf öğrencisinin çağrılmasının bile bununla bir alakası var. Çünkü hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki açıklanan enflasyon verileri sizin doygunluğunuzu sağlamıyor. Ne demek enflasyona doygunluk? En azından gerçeği bilip gerçeğe göre hareket etmesi. Çünkü dün tek tek veriler üzerinden gidelim ki herhangi bir sakatlık çıkmasın. Eylül ayı verilerine göre tüketici fiyat endeksinde %0.97 oranında bir artış oldu. Yani bunun anlamı %1'in bile altındaki piyasa beklentisi bunun üzerindeydi. %1'in bile altındaki bir artışla birlikte tam da Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı hedefler doğrultusundaki söyleyeceğim size o hedefin tutma ihtimali yok. Yani 3 aylık süreç içinde bile yanlış tahmin yaparak gerçekten ekonomi dünyasına yeni ve unutulmaz bir yer açarak kendisine giren insanlardan bir tanesi oldu. Yıllık enflasyon oranı %11.75'e çıktı. Hatırlayacaksınız, biz de burada konuşmuştuk. Bu yıl için yani 2020 yılı sonu için Hazine ve Maliye Bakanımızın ekonomi dehası, gerçekten muhteşem bir ekonomist kendisi, onun öngördüğü yıl sonu için enflasyon oranı %10.5'tu. Şimdi diyeceksiniz ki tamam ama 11.75 olmuş, zaten geçilmiş. Tamam işte gerilemeyi hedefliyor. Yıl sonunda 10.5'a düşecek. Ama yine aynı veriler eşliğinde baktığımız zaman, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı veriler, ben çeyizimde getirmedim bunların hiçbirini. Hepsi TÜİK'in açıkladığı verilerle oturup bir ekonomist alt alta dizdiği zaman neyin ne olabileceğini görüyor. Ve oradan baktığınız zaman diyor ki gıda enflasyonundaki artış aylık 144 baz puan. Yani bu %15'lik bir gıda enflasyonuna tekabül ediyor. Ve enflasyonu parça parça ayırdığınız zaman, hani daha önce de anlatmıştım ya size, enflasyon bileşenlerden oluşuyor çünkü tek başına bir sayı değil. Bunun içinde farklı sektörlerin, enerji sektörünün, temel mal ve hizmet grubunun, gıdanın hepsinin ayrı yeri var. Don lastiğinin biliyorsunuz, çekicin, çivinin, onların tamamı konuluyor o sepetin içine. Ama oradan baktığınız zaman bileşenler içinde artışa en fazla, enflasyonun yükselmesine en fazla destek veren şey gıda fiyatlarındaki artış. En az destek veren, yani fiyatı en az artan eğitim hizmetleri. Kuşkusuz bunun içinde eğitim hizmetlerinin bu kadar az artmasının gerekçesi olarak eğitimde bir takım işte katma değer vergisinin iadeleri, özel okullarda çocuk okutanlar bilecektir. Onların iadeleri, fiyatlardaki bir takım düşmeler, çünkü okullarda çok ciddi sıkıntılı dönemler geçiriyorlar. Bunlar. Ama hizmette mesela bir gerileme var. Çünkü insanlar mal ve hizmet satın almıyorlar. Bu kadar basit. Ama gıda fiyatları istikrarlı bir şekilde takır takır yükseliyor. 144 baz puanlık bir artış var ve %15'e tekabül ediyor bu. Yıllık bazda baktığınız zaman 11.75'lik bir enflasyon var. Ama öbür tarafta %15'lik bir gıda enflasyonu var. Ama size bir kötü haber. 2 yıl önce bunu konuşurken anlatmıştım. Hani üretici fiyat endeksiyle, yani üretenlerle biz tüketicilerin fiyat endeksi arasındaki boşluk ne kadar artarsa, o artış aslında maliyetlerin ne kadar yansıdığını, ne kadar yansımadığını gösteriyor. Ve ikinci kötü haber de şu ki yeni gelen mevsim koşullarıyla birlikte aslında biz gıdanın, sebzenin, meyvenin bol olduğu dönemi geçiyoruz. Yani bunu anlamak çok zor değil herhalde. Yazın karpuzun, kavunun, şeftalinin, bir takım başka meyvelerin çok daha fazla olduğu, üzümün çok daha rahat yetiştiği dönemden bahsediyoruz. Kış bu anlamıyla çok daha sınırlı. Yani gıda fiyatları siz isteseniz de istemeseniz de bir, arz anlamında zaten değişecek. İki, maliyetler yükseliyor hala. Bizim Hazine ve Maliye Bakanımız ben dolarla, dövizle ilgilenmiyorum falan diyor. Balon atıyor mu ortaya? Maliyeti açısından baktığı zaman çiftçi ilgilenmek zorunda. Onun başka şansı yok. Yani gübrenin, mazotun, sulama giderlerinin, elektriğin ki yeni zammını açıkladılar. Burada yeni konuştuk. %5.75'lik bir zam. Hani dedim ya, sektör ayrımı yapmaksızın öptüler diye. Konutta, tarlada, iş yerinde nerede kullanırsan kullan. Öpüldün. Şimdi onun da yükseleceğini, bir maliyet artışı olarak enflasyona yansıyacağını düşündüğünüz anda herhalde zor bir şey değil, değil mi, enflasyonun yükseleceğini beklemek. Ve işin tuhafı şu, aslında Merkez Bankası'nın kendi hazırladığı raporda bu yılın sonu için beklediği enflasyon kapanış rakamı %8.5. O çok beklenen bir şey olmayacak zaten, onu geçin bir kenara. Ama Merkez Bankası bir de aylık anketler yaptırıyor. Yani enflasyon beklenti anketleri. Bunlar piyasa profesyonelleri arasında yapılıyor. Yani sizle benimle değil, piyasa profesyonellerinin, aracı firmalarının, yatırım kurumlarının, uzman ekonomistleri arasında yapılıyor. Ve Merkez Bankası'nın yaptırdığı ankette yıl sonu enflasyon tahmini şu dakika itibariyle %11.46, %11.5. Yani tam da bugün yaşadığımız enflasyon yıl sonu için bunu hedefliyor Merkez Bankası. Şimdi haklı olarak şunu diyeceksiniz ki siz, ya bir dakika kardeşim, yani Merkez Bankası kafasına göre mi hesaplıyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan korkmuyor mu? Göklerden gelen bir karardan tırsmıyor mu? Tırsmaz olur mu? Küt diye kanununa aykırı şekilde başındaki adam değiştirildi daha önce. Sözümüzü dinlemiyor denilerek. Elbette tırsıyor da ekonomi böyle kötü bir şey işte. Bir bilim dalı olduğu için korkuyla idare etme şansınız yok. İşin bir de gerçekleşme boyutu var. Siz ne yaparsanız yapın, bu şekilde gerçekleşecek. Yani Merkez Bankası kendi beklenti anketinin içinde 2020 yılını %11.5'lu bir enflasyonla kapatılacağını düşünüyor ki bana o da yakın gelmiyor. Ama olsun, biz ondan hareket edelim. %10.5'luk bir hedef var yıl sonu için, Hazine ve Maliye Bakanı'nın belirlediği. Merkez Bankası'nın beklediği %11.5'luk bir hedef var. Ama işin tuhaf yönü şu: Merkez Bankası bu ayın 28'inde enflasyon raporu açıklayacak. Yani her ayın sonunda açıkladığı gibi. Ve biz bilin bakalım ne göreceğiz? Güncelleme. Artış değil. Sayının yeniden değerlendirildiğini göreceğiz. Mecburen göreceğiz bunu. Bakın, bugün 6 Ekim saat 9'u 11 geçiyor. Bunu bir yere isterseniz not edin. Biz bu ayın sonunda, yani 28'indeki o toplantıda, enflasyon raporunun açıklanacağı toplantıda bir güncelleme göreceğiz. Başka şansımız yok. Orası rakamı güncelleyecek. Eyvallah. Peki Sayın Bakan nasıl güncelleyecek? Yeni bir toplantı. Biz ona alışkınız. Yani yeni ekonomi programı, çok daha yeni ekonomi programı, yes yeni ekonomi programı, yepis yeni ekonomi programı üst üste dizilecek onlar takır takır. Ama bakın, burada önemli olan, asıl olan hikaye şu: siz bunları ard arda dizdiğiniz zaman güvenilirliğinizi kaybediyorsunuz. Yani yayının başında söylediğim gibi, hani sevgili Taylan'ın, Taylan Yıldız'ın söylediği gibi, ya kardeşim Microsoft niye bizde büro açmıyor da gidiyor Yunanistan'da veri paylaşacağını söylüyor, orada bir veri temsilciliği kuracağını söylüyor sorusunun cevabı tam da burada yatıyor işte. Siz sayıları saklıyorsunuz. Evet, dün bütün Türkiye Muharrem Sarıkaya'nın yazısından öğrendi. Çünkü Sağlık Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesini yazdı ve orada Sağlık Bakanı'nın aslında bizim vaka sayımızın, hani deniyor ya vaka sayısı, vaka pozitif hasta olan hasta falan gibi böyle tuhaf bir tanımlaması var. Onların içinde öyle bir oran verdi ki testlerde hasta sayısının, çıkan pozitif vaka sayısını %10 olarak açıkladı. Eskiden %20 idi diyerek başladı sözüne ve dedi ki %10. Bakıyorsun o zaman, yine Sayın Bakan'ın ağzından çıkan sözlerle günlük 14 binin altına düşen bir hasta sayısı yok bizde. Bunu da ben söylemiyorum. Nasıl ki bu raporu Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyorsa, öbürünü de Sağlık Bakanı açıklıyor. Fahrettin Koca. Bana ait değil bu. Kendi sözlerinden. Günlük 14 bin tane yeni hastanız varken sizin 1500 çıkartıp anlatıyorsanız insanlara, sizin dünyada inanılırlığınız kalamaz ki. Mümkün değil böyle bir şeyin olabilmesi. Hiç kimsenin sizinle ilgili ekstra bir şey yapmasına, mesela düşmanlarınızın harekete geçmesine, mesela Amerika'nın büyük gompilolar kurmasına falan gerek yok. Bunları bizatihi siz yapıyorsunuz zaten. İnsanlar baktıkları zaman görüyorlar. Ve sağlık alanında atılan bu kadar büyük yalanları değerlendirirken insanlar bir yandan bir hastanenin başhekim yardımcısına bakıp diyorlar ki sağlık sektöründe bu ülke birçok atılım yaptı ama böyle heriflerle yönetiliyor hastaneleri. Bunlar geride kalmış, çok eşliliği savunan mikrobun teki. İnsanlar bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Üstelik o insan dün sabah burada yayında tahmin ettiğimiz gibi Sağlık Bakanı tarafından mecburen, tırnak içinde, mecburen görevden alınıyor ama ayrılırken, resmen WhatsApp'tan ayrılırken nazire yaparak, öpücük atarak ayrılan eski sevgili gibi aldım kabul ettim, öptüm kibar, kendine iyi bak bay falan yazıp gidiyor. Bayağı sosyal medyadan paylaşıyor bunu. Ne utanma, ne arlanma, ne sıkılma. Hani bugünün siyasetçileri, özellikle Erdoğan ve yanındaki siyasetçiler büyük saygı bekliyorlar ve bunu korkuyla inşa etmeye çalışıyorlar ya. Bizatihi yıkan bunun gibi herifler. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Hiç kimsenin bir şey yapmasına da gerek yok. Çünkü soru şu: bal gibi, buz gibi, boru gibi ortada duruyor. Enflasyon sayıları, rakamları nereye getirdi bizi görüyor musunuz? Bu adam bu göreve nasıl geldi? Şimdi üst üste insanlar dünden beri harıl harıl haber yapıyorlar. Diyorlar ki ya eski Sağlık Bakanı'nın özel kalem müdürüymüş bu. Eski Sağlık Bakanı'nın özel kalem müdürü, Menzil Dergahı'nın bir öğrencisi olduğunu gururla söyleyen bu tip. Eğer özel kalem müdürü ise o zaman eski Sağlık Bakanı'nın da söyleyeceği bir şeyler olmalı değil mi? Bakın ben inatla size diyorum ki eski Sağlık Bakanı'na bugün sorsanız bunu reddetmeyecektir. Evet ben Menzil Dergahı'na yakınım diyecektir mesela. Kendisi bizim için bir öğreticidir diyecek dergahın başı için. Bunda saklanacak bir şey yok ki. Tıpkı dün sabah burada sorduğumuz soru gibi. Yani o yazının içinde sorulan soru gibi. Barış Terkoğlu'nun sorduğu soru gibi. Nurcuların önde gelen isimleriyle ilgili dün sabah size okuduğum gazetedeki o cenaze haberinde olduğu gibi. 2013 öncesinde Fethullah Gülen ölmüş olsa aynı büyük cenaze töreni iktidar temsilcilerinin tamamının katılımıyla onun için yapılmayacak mıydı diye sormuştu ya. E tamam işte Sağlık Bakanı'nın, eski Sağlık Bakanı'nın açıklayacağı çok şey yok. Ama bugünün Sağlık Bakanı'nın açıklayacağı çok şey var. Kendisiyle ilgili bu tarz cümleler kuran, saygıdan uzak, tamam aldım kabul ettim öpüyorum yanaklarından falan diyerek giden bir tiple ilgili söyleyecek iki cümlesi vardır değil mi? Yarın çarşamba Sağlık Bakanı kameraların karşısına geçecek. Muhabir kardeşlerim karşısında oturacak. Herhalde sorulur diye düşünüyorum. Ama şundan bağımsız görmeyin. Yunanistan'ın veri merkezini Microsoft'tan alıp kendi ülkesine kurmasının gerekçesi bizde hala bunların yaşanıyor olması. Oysa Yunanistan baktığınız zaman ekonomi anlamında Türkiye'den daha iyi bir ülke değil ki. Hatta kat kat kötü. Avrupa Birliği'nin parasını sonuna kadar emip tüketen bir ülkeden bahsediyoruz. Avrupa'nın şımarık çocuğundan bahsediyoruz. Sürekli ağlayarak para isteyen bir ülkeden bahsediyoruz. Ama sonuçta hala bu yapıyor işte işi. Ekonomiden girdik, ekonomiden devam edelim. Çünkü onlardan devam etmeyecek olursak biz çok fazla şey çözemiyoruz ya. Ama şunu unutmayın, aklınızın bir yerine yazın. Ayın 28'inde bir güncelleme göreceğiz biz. Ve sadece Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda değil, sonrasında yılın kalanı için biz nasıl çuvalladık demeden çuvallamayı anlatan bir gelişim göreceğiz. Bu hiç değişmeyecek. Mutlaka ama mutlaka olacak bu hikaye. Ama iş bununla kalmayacak elbette. Çünkü bir yanıyla da bütün bunlar yaşanırken bize insanlar şunu sormak zorunda hissedecekler. Peki böyle bir durum içinde Merkez Bankası'nın yapabileceği ne olabilir? Ne kalabilir mesela içinde? Ne yaşayabilir insanlar? Nereden nereye kadar gelebiliriz biz? O soruyu da şöyle yanıtlamak mümkün. Merkez Bankası'nın burada güncelleme yapmasına rağmen aslında dünyada hala özellikle işte döviz saldırılarına, kur komplolarına falan filan direnebilmesinin temel gerekçesi daha önce burada konuştuğumuz gibi rezerv durumları. Ve Merkez Bankası'nın dünyadan bu tarz saldırılara ki şu anda öyle bir saldırı falan yok bu hikaye onu bir kenara koyun da yine de aklımızın bir kenarında kalsın. Merkez Bankası'nın rezervle direnebilme gerekçesi sadece ama sadece kendi kaynaklarının ne derece olduğuna bağlı. Ve bu kaynaklara baktığınız zaman da siz hep birlikte şunu görme şansına sahipsiniz. Ya kardeşim şimdi Merkez Bankası'nın elinde bir takım döviz, ileri dönük kaynaklar, alacaklar, bankalarla yapılmış işlemler bütün bunlar hala duruyor. Doğru mu? Duruyor bizler de biliyoruz. Ama Merkez Bankası'nın yaptığı işlemlere bakıyorsunuz rezervlerdeki en hızlı azalışın olduğu dönem Ağustos 2018'e denk geliyor. Şimdi hafızayı şöyle hızlıca bir çalıştıralım. Ağustos 2018 yani 2 yıl 2 ay önce. Evet hafıza için biraz zorlayıcı ama size bir ipucu vereyim. O gün bizim konuştuğumuz konu ülkeden çıkmış te Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gitmişti. Söz konusu olan bir din adamıydı, bir din görevlisiydi. Hadi bakalım belki buradan çıkartırsınız. Rahip Brunson görüşmelerinin içinde bunlar yaşandı. Tam da o günlere denk geliyor. Burada bütün düzenlemelerin, rezervlerin hızla azalışının başladığı dönem Rahip Brunson krizine denk geliyor. Ve üst üste baktığınız zaman Merkez Bankası'nın o dönem kurdaki fahiş artışı durdurabilmek için elindeki döviz rezervinin ortaya çıkardığı dönem olduğunu görüyoruz. Ve bakıyoruz diyoruz ki evet 2019 yılı Mart'ında yani bu olayın üzerinden 6 ay geçiyor. Swap denilen takas hikayesi gündeme geliyor. O günlerde konuşmuştuk. Belki aklınızın bir yerinde kalmıştır. Yani Merkez Bankası bankalara Türk lirası verip onların elindeki dövizleri toplamıştı. Hatırlıyor musunuz? TL verip. Ama bunu yaptığınız zaman şöyle olmuyor. Yani sen bana TL ver, ben sana döviz vereyim. Sen bana döviz ver, ben sana TL vereyim. Ondan sonra da öpüşelim, ayrılalım. Hani o çapsızın ayrıldığı gibi. Aldım, kabul ettim, görüşürüz, öptüm falan diye. Böyle ayrılamıyorsunuz. Onların ödemesi geliyor. Yani vadesi geldiği zaman o ödemenin yapılması geliyor. Ve bu yılın Temmuz ayında o günlerde 1 milyar dolara kadar yapılan işlemlerin bugün gelen vadesi 58 milyar doları geçmiş durumda. Merkez Bankası'nın yükümlülüğü bu. Yani hani hep söylüyoruz ya, dış dünyaya açılıyor, komplo yapıyorlar, Amerikalıların saldırısı falan filan. Yo, Merkez Bankası'nın bayağı içeride yaptığı, bankalarla yaptığı işlemlerden bahsediyorum. Ve bütün bu swap rakamları, her şeyi düştüğünüz zaman artık Merkez Bankası kendi içinde parayı çeviremiyor. Yani böyle bir yeterliliği yok bankanın. Bir yandan enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın kendi görev tanımının içinde de yazdığı gibi bir numaralı mücadele alanı, asıl dönem alanı ve bugün 30 milyar dolardan fazlalık bir açıktan söz ediyoruz biz. Bunlar da benim rakamlarım değil. Hani demin nasıl Sağlık Bakanı'nın kendi ağzından Türkiye'deki vaka sayısının aslında anlatılanın 10 katı olduğunu duyduk ya. Ya da Türkiye İstatistik Kurumu'nun söylediği gibi enflasyon rakamları %11.75 diyorum ama gıda enflasyonu %15 diye kendi açıklıyor ya. Bakın bunu da Merkez Bankası kendi açıklıyor. Ve bu arada unutulan bir yöntem var, bir yol var, bir yer var. Biz daha önce konuştuk bunu. Özel şirketlerin, özel sektörün döviz yükümlülükleri var. Yani onların aldıkları kredilerin ödemeleri var. Ve bunlarla ilgili toplam rakamın yaklaşık 114 milyar dolar olduğunu biliyoruz biz. 114 milyar dolar. Sorum şu, özel şirketler bu parayı ödeyecek. Şirketlerin zorda olmasından bahsetmiyorum. Şimdi gelecek soruyu dikkatli dinleyin. Özel sektör şirketleri bu yükümlülüğü yerine getirecek kadar iyi durumda. Tamam mı? İyi çalışıyor adamlar. Helal olsun, Allah daha çok versin. Yalnız hocam, TL karşılığında döviz almak zorundasın. Borcun döviz. Soru şu, dövizi kimden alacağız biz? Nereden bulacağız dövizi? 6 ay önce burada konuştuğumuz hikaye. Hani ilk yalanlar konuşulduğunda size demiştim ya. Her şeyi bırakın. Cebiniz boğazınıza kadar şişkin olsa, Türk lirası da dolu olsa, siz gidip eğer döviz borcunuz varsa döviz satın almak zorundasınız. Ve ekonominin 5 sene önce başladığımız ve bugüne kadar sıkça anlattığımız bölümüne gelelim. Ekonominin temel kuralı neydi? Bir malın miktarı, sunum miktarı arttıkça fiyatı düşer. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yani bir malın miktarı azalırsa değere biner, fiyatı yükselir. Ve böyle olduğu zaman düşünün bakalım, şirketler döviz toplamaya başladığında ne olacak? Ya döviz yükselecek değil mi? Bakın ortada bir gompilo yok. Amerikan komplosu hiç yok. Bunu söyleyen ben değilim. Merkez Bankası söylüyor bunu. Sadece benim yaptığım şey şu. Yalanlar dünyasına bugün enflasyon üzerinden bakalım demiştim ya. Böyle baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bir dakika ya, her şey çok yolunda bile gitse dövizin artmasındaki durum kaçınılmaz. Ne yaparsan yap. Çünkü özel sektör çok iyi durumda da olsa, boğazına kadar paraya batmış da olsa TL'den bahsediyoruz biz. Ama döviz toplamak için piyasaya çıkmak zorunda. Ve o piyasaya çıktığı zaman ne olacak? Dövizin yükselmesi. Şimdi geri sarıyoruz. Enflasyon hikayesine geri dönüyoruz başladığımız noktaya. Dövizin bu kadar yükseldiği bir ortamda, hani demiştim ya, üreticinin maliyeti daha ortada yok diye, üretici maliyetini yansıtmadı daha. Dün televizyonda, ben Fox Ana Haber'de izledim yanlış hatırlamıyorsam. Kafa gidip geliyor. Dün akşam bir de başka bir online konferans vardı. O arada da ODTÜ mezunu İş İnsanları Derneği ile bir araya geldik. Çok da güzel ve verimli bir toplantıydı. Onun arasında kafa bir parça gitti ama Fox Haber'de diye hatırlıyorum. Tarlasında domatesi 30 kuruştan satma zorunluluğuna sokulan çiftçiden bahsediyorum mesela. 30 kuruş. Bağırmayın bana, benimle alakalı değil. Onu zaten söylüyor işte Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu. Evet diyor, senin gıda enflasyonun %15. O başka. Geç onu. Ona ağlama benim için. Ama tarlada 30 kuruştan domates satmak zorunda bu çiftçi. Şimdi sorum şu. Daha biz 2 gün önce elektrik fiyatlarına konut, tarla, iş yeri hiç ayırmadan toplu öpücük geldiğini, %5.75'lik geldiğini düşündük. 30 kuruşun içinden bu çiftçi enerji maliyetini karşılayacak. Su maliyetini karşılayacak ki unutmayın o da aynı zamanda motopomp kullanıldığı için yani o suyun bir şekilde fışkırtılması gerektiği için elektrik maliyetini o da katlayacak. Tohum maliyeti, gübre maliyeti, enerjinin bir bölümü tarlayı sürecek işte traktörün kullanılacak biçer döverin falan parası bütün bunlar da kullanılacak. Ve hepsini bunun tamamını 30 kuruşa mal etmek zorunda domates üzerinden sadece. Önümüz kış. Önümüz kış olduğu için en başında söylediğim gibi sebzenin, meyvanın miktarı azalacak. Kaçınılmaz bu. Hep böyle olur. Yaşadığımız bütün zamanlar içinde böyle oldu. Bu değişmez. Ama bütün bunlar tam da o iktisat teorisinin temelinde olduğu gibi bir malın miktarı arttığı zaman nasıl ki fiyatı düşüyorsa malın miktarı azaldığında fiyatı da yükselecek. Bunun fiyatının yükselmesi bize ne anlatacak? Bravo. Enflasyon bu işte. Mal ve hizmetin fiyatının artması. Yani enflasyonu yükseltici yönde etkide bulunacak bu. Şimdi soruyorum size. Hani yayının başında söylemiştim ya. Tüketicinin gerçek enflasyonu bu değil. Mutfaklar yangın yeri falan diye muhalefet temsilcileri söylüyor ya. O cümleleri bir kenara koyun. Anladınız mı mutfağın neden yandığını ve bundan sonra neden yanmak zorunda olduğunu? Bunların hiçbiri benim çıkarttığım şeyler değil, benim uydurduklarım değil. Hem Türkiye İstatistik Kurumu'nun hem Merkez Bankası'nın verilerinden hareket ettik. Yayının içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Muharrem Sarıkaya'ya verdiği bilgiyi kullandım ben. Benim hiçbiri kendi uydurduğum şeyler değil. Ve bizimle ilgili olarak ekonomi dünyası diyor ki, ya sizin iş zor be, hakikaten zor. Çünkü bir yandan bütün bunlarla mücadele etmek zorundasınız. Ki aslında mücadele edilebilecek durumda bu yapılabilir. Geçmişte çok daha ağırları yaşandı. Ama daha ağır ve acısı şu ki yalanlarla boğuşmak zorundasınız. Çünkü bunu kabul etmeyen bir iktidar var ortada. Bakın bir kez daha söylüyorum. Sizinle paylaştığım verilerin tamamı devletin resmi verileri. Yani veri olarak size sundukları gerçek. Ama bunların değerlendirmesinde söyledikleri kocaman yalanlar. Ve o yalanlar eşliğinde düşündüğünüzde İşte yayının başında sorduğum soru, Taylan'ın sorduğu soru geliyor gündeme. Neden Microsoft Türkiye'de veri merkezi açmıyor? Ben de size sorayım. Neden Microsoft Türkiye'de veri merkezi açmıyor? Amerikan komplosu mu bu? Bence öyle. Dış güçlerin büyük baskısı var. Türkiye üzerine bir takım oyunlar oynanıyor. Ve bu oyunlar hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacak. Yalanlarını atmak mümkün. Ya da işe devletin resmi verileriyle böyle bakmak. Tercih sizin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü bizim yetiştirilme tarzlarımız, etnik kökenlerimiz, aile yapılarımız, coğrafi konumlarımız hepsi farklı. Etnik kökenler, cinsel yönelimler hepsi farklı. Ama onlar zenginlik aynı zamanda bizim için. Çünkü Anadolu denilen büyük coğrafyanın içinde hepimizin ortak bir vatanı var ve biz ortak hayaller kuruyoruz. Herkes farklı hayallerini getirip demokrasi için de ortaklaştırıyor. Çünkü aynı ülke için bu hayaller. O zaman birbirimizden uzaklaşmayacağız. Konuşacağız, konuşmaktan korkmayacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapacağız bunu. Yapabilir miyiz? Bence yaparız. 5 senedir nasıl yapıyorsak bundan sonrası için de mümkündür diye düşünüyorum. Ha bu arada eğer derseniz bu yayın sürsün. Gerçekleri duymaya benim ihtiyacım var. Hatta ben de destekleyeyim ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütecide tıklattıysanız tamam geldiğiniz yer benim kanalım. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın o önemli. Ona dokunun. Deminden beri konuştuğumuz şu doğrular var ya, o doğruları duyabilmek için ihtiyacınız var ona. Benim de ihtiyacım var. Eğer abone ol düğmesini tıklarsanız sevinirim. Bir tek mail adresiyle yapacaksınız bunu. Bir de yanında zil işareti var görüyorsunuz. Zile de dokunacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Hadi senin izlediğin yayın başlıyor diye. Bir üçüncü düğme üzerinde katıl yazıyor o düğmenin. Anlamı şu, YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir olanak. Eğer isterseniz küçük katkılarla aylık 5, aylık 15 ya da aylık 60 liralık katkılarla 3 kademe halinde bu yayını destekleyebilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz E canın sağ olsun, öyle bir zorunluluk yok ki. Bu yayın hep parasızdı, hep parasız olacak. Bu isterseniz sağlayacağınız bir katkı. Ve katıl düğmesi ne işe yarıyor diye düşünürseniz sayfanın açılışında YouTube'da kısa bir videoyla anlatmaya çalıştım. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama hep söylüyorum ya her yayının sonunda. Bu yayını desteklemek için en büyük yöntem şu anda yaptığınız şey burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.